Tarih 18 Nisan 2017. Vitamin Giler'in Facebook sayfasına bakın hangi notu düşmüşüz. Bugünlerde çocuk sağlığı konulu tartışmaların mecburi istikameti biliyorsunuz otizm spektrum bozuklukları. Yeni tanımlanmaya çalışılan bir takım sendrom ve semptom kümecikleri fazlasıyla geniş bir spektrumda esasında tüm çocuklarımızı etkiliyor şu anda. Salgın boyutunda yaygın ve sık görülüyor olması asla ve asla bu sorunların normal kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Kabullenmek değil, sorgulamak ve çocuğunu her ne pahasına olursa olsun iyileştirmek adına aileler artık inisiyatifi ellerine almış durumda. Çoğu sessizliğe mahkum edilmiş çocuklarımızın ve ailelerinin sesi olmak üzere Vitamin Giler ailesine katılmış yeni üyemizi tanıştırmak istiyoruz sizlere. Otizm etiketiyle geleceğe karanlığa mahkum edilmiş çocuğunun çözümsüz ilan edilmiş tıbbi sorunlar yumağını tek tek ilmek ilmek açmaya, çözmeye ant içmiş Lotus annenin maceralarını bundan böyle VG'de kendi köşesinden takip edebileceksiniz. Edildi de takip. Minik elf kızıyla maceralarını en ön sıradan izlerken kapıldığım duygu senin etkilerini kelimelerle ifade etmem imkansız. Biz gen terapisini mutfakta yapanlar klanı izlemiştik Vitamin Giler projesini hayata geçirirken. Ve şimdi bu iddialı sözü hayata geçirmeyi başarmış, gözünü sevdiğimin bağırsak eğitimi nidası akıllarımıza kazınmış sevgili Lotus annemizi konuk etmenin sevincini yaşıyoruz. Ve sahne bu zarif ve naif çiçek kadının. Hoş geldin sevgili Lotus anne.
Hoş bulduk, merhabalar. 36,5 haftalık doğan ikiz kızların annesiyim. Aslında hastanede yapılan ilk aşıyla bir şeyler ters gitmeye başladı. Aşıdan önce gayet sağlıklı kucağıma gelen bebeklerim aşıdan hemen sonra tuhaf bir şeyler yaşamaya başladı. Ve bizim kızların aşı olduğundan haberimiz bile yoktu. Minik elf 2,5 aylıkken çoklu gıda alerjisi tanısı aldı. İşte burada yine çok ünlü alerji profesörlerinin yanlış yönlendirmelerine maruz kaldık. Ben doktorumuza prebiyotik sordum. O kızıma ağır bir mide ilacı önerdi. Aşı zamanı geldiğinde kızıma henüz çoklu gıda alerjisi tanısı konduğunu söylemiştim. Endişelerim vardı. Aşılama için belirli kurallar vardır normalde ama hiçbirinin uygulanmadığını düşünüyorum. Kızımın durumunu beyan ettim ve buna rağmen aşı yapıldı. Hatta hiçbir şey olmayacağı söylendi. Bunca hataya rağmen tam bir kitap bebek olarak gelişimi devam etti. 18 aylıkken KKK aşısından hemen sonra göz kontağı kapandı. İsmine bakmamaya başladı. 28 aylıkken atipik otizm tanısı aldı. Hikayemiz böyle başladı.
Şimdi benim bildiğim kadarıyla esasında bizim minik elfimiz ikiz bir bebekti değil mi? O yüzden Evet. Sizin hikayeniz o yüzden de esasında önemli ve enteresan. İkiz kardeşiyle gelişimin arasındaki farkı sen neye bağlıyorsun?
Aslında ikiz kardeşinin de farklı metabolik sorunları oldu. Hatta ilk sorun onda oldu. Aşıdan hemen sonra bir reaksiyon geliştirdi vücudu ve hipoglisemi atağı yaşadı. Ağır hipoglisemi atağıydı çünkü soğuk hava ile geçirdi. İşte bundan sonraki süreçte yine onunla yoğun mücadele oldu ama kimsenin hiçbir fikri yoktu. Bir anda böyle oldu. Yani sağlıklıken aşıdan bir gün sonra bir sürü şey yaşıyoruz ve bu sırada da yine hastanedeyiz ama kimse neler olup bittiğini açıklayamıyor. Bu süreçte hatta gastroendokrinolojiye gittik 2 defa. Orada da mesela muhakkak bir şey bulacağız deyip tahlillerde hiçbir şey bulunamıyor. Hatta bana nişastalı süt öneriliyor kızım için ve ben tabii korkuyla ve işte profesyonellere olan inancımla onların dediğini yapmaya başlıyorum ve 3 tane daha atak geçirdi.
Şimdi düşününce esasında geri dönük olarak bakınca özellikle hepatit B aşısı ve KKK aşısının kızımın kombine aşısının pankreas üzerindeki etkisi biliniyor esasında. Pankreas iltihabı ve karaciğeri etkiledikleri ikisinin de biliniyor ve hatta KKK aşısının yan etkisi arasında yazıyor diyabet şeklinde. Yani karaciğeri ve pankreası etkileyen esasında aşıların hipoglisemi ataklarına yol açabileceği bağlantısını biz şimdi hani geriye dönük olarak baktığımızda belki görebiliyoruz ama o an içerisinde evet tahliller ve tetkikler maalesef çok fazla ipucu vermiyor bize bu süreçte. Peki bütün bunlar yaşanırken yine normal rutin aşılarını olmaya devam etti mi ikizi?
Evet, o da normal rutin aşılarını olmaya devam ediyor. Bu konuda bize bilgilendirme yapılmadı. Yani benim endişelerim vardı, bazı sorularım vardı. Evet, bilgi yetersizliğim de çoktu. Mesela mecburi olduğunu zannediyordum aşıların. Aslında çok da fazla işe yaramadıklarını düşünüyordum ama yasal olarak bir mecburiyetim olduğunu zannediyordum. Yeterince iyi araştırma yapmadım. İşte ikizler yoğun ve karışık bir süreçti zaten. Ama danışıyordum. Yani önümde bulabildiğim en uzman kişilere işte kızlarımın durumunu anlatıyordum. Bu şartlar altında yapılır mı diyordum. İşte prematür olduklarından bahsediyordum. Doğum yaşlarının daha farklı bir kronolojiyle takip ettiğini söylüyordum. İşte bir tanesinin gıda alerjisi var, diğerinin hipoglisemi atakları var hani. Ama dikkate alınmadı.
Anladım.
Söyledikleri.
Şimdi bizim sitemizde yayınlanan ilk yazına ben geri döndüm. Esasında yaklaşık bir sene geçti tabii üzerinden, geriye dönüp okuyunca o kadar fazla mana buluyorsun ki her satırında ve her kelimesinde, ama ben bir bölüm oradan aktaracağım sana. Diyorsun ki, en çaresiz hissettiğim zamanlarda bile aklımın hiçbir köşesine yatmadı otizm bir farklılık masalı. Çocuğumun henüz dünya üzerinde yaşarken melek olduğu fikriyle kendimi teskin de edemedim. Üstelik bu bir süreçti. Kademe kademe çöküşünü, her şeye rağmen toparlanışını izlemek zorunda kaldım. Hiçbir zaman çocuğumun kutsal annesi olmak istemedim. Gerekmedikçe özel durumunu paylaşmadım. Ama ilk duyduğum andan itibaren kozmosa gerçek bir kaçık gibi bağırdım. İlaç bulmalıyım, bir ilacı olmalı. Şimdi bu noktada senin sorgulamaların, bir yol ayrımı, o ilaç arayışı, nasıl bir arayış sürecine girdiniz? O sıra neler yaşandı? Belli ki ana akım bu merkez otizm algısı, yaratılan o algının dışında düşündüğün o zaman da belli. Arayışların o zaman da belli. Neler yaşadınız o süreçte?
Benim inanç sistemim sanırım çoğunluğa pek uymuyor. maalesef mi demeliyim?
İki diyeceğim ben.
2,5 aylıkken bir şekilde çoklu gıda alerjisi tanısı kondu. Bunu başardık ve glutensiz, kazeinsiz beslenmeye başladı. Minik elf. Bir şekilde güvende tuttuk her şeye rağmen, yani iyi durumdaydı. Otizm tanısı aldığında hafif dereceli olarak nitelendirildi. Aslında o kısacık sürede araştırmamı yaptım. Aklımda başka şeyler vardı. Ama ısrarla profesyoneller yoğun eğitim dedi. Feci şekilde manipüle edildik. Duygusal anlamda tartaklandık. 1,5 sene boyunca yoğun eğitim aldık. Biz de ona başladık. O kadar yoğun ki evin içi işgal edilmiş gibiydi. Diyetle ne alakası var? Tavrı çok yoğundu. Evin, kızların, her şeyin kontrolünü kaybetmeye başladım. Yemek yapmaya zamanım kalmadı. İnanç sistemlerim hasar aldı. Diyeti bile bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Öyle ki hiç meyveli yoğurt tatmamış kızım, yoğun eğitimli bir günün ardından marketten meyveli yoğurdu aldı, gözümün içine baka baka kaşıklamaya başladı. Hepimiz birbirimize tepki vermeye başladık olumsuz anlamda. Bu 1,5 senelik yoğun eğitimin sonunda aniden zatürre oldu. Çok hastalandı. Yatakta öylece yatıyordu artık. En azından bir şeyler seyretsin diye açtığım tablete bakmak yerine tavandaki boşluğu seyretmeye başlamıştı. Çok kısa bir zaman aralığında dişleri çıtır çıtır eridi. Ön 4 dişini tamamen kaybetti. Son derece sert bir regresyon yaşamaya başladı yoğun eğitime rağmen. Bu arada kızımın nöroloğu neden önerdiğini açıklayamadı, Ritalin'i reçete etti ve bende bir kırılma noktası başladı. Bu aşamada biz Türkiye'de biyomedikal tedavi almaya başladık. Maddi manevi yalnızlaştırıldığımız süreç başladı. 2 yıl boyunca 20 ayrı supplement, vitamin desteği, 2 yıla yayılmış 2 turluk hiperbarik oksijen seansları aldık. Ve kızımın regresyonu büyük oranda geri çevrildi. Bize, dünyaya çok büyük oranda geri döndü, algıları açıldı.
Peki o şeyi de merak ediyorum esasında ben. Araştırmalarını, okumalarını nereden yapıyordun? Yani Türkçe kaynak bulmak bu konularda biliyorsunuz zor. Yabancı kaynaklara erişimin var mıydı? İnternet bu bakımdan sana yardımcı oldu mu? Bu biyomedikal tedavi sürecine girmeniz nasıl gerçekleşti?
Belki en önemlisi bakış açısı farklılığımdı. Otizme bakış açım biraz daha farklıydı. Aslında bütün hastalıklara bakış açım bu. Muhakkak bir tedavisi vardır. Bastırılmasına işte bir şekilde tamam bu da kaderimiz demeye pek alışkın biri değilim. Aslında bilgisayara işte bu sosyal medyaya çok yabancı biriyim. Ama kızımın ilk alerji hikayesinde de bilgisayarda aldım soluğu. Bilgisayarı açtım. Böyle bir şan var sanırım. Direkt İngilizce kaynaklara yöneldim. Türkçe pek bakmadım. Bütün İngilizce kaynakları açtım ve orada şunu söyleyen de bendim. Çoklu gıda alerjisi olmasın. Bunu herhangi bir doktor söylemedi bana. Yani biz çocuk doktoruna böyle hani gittik. Buna benziyor. Çünkü orada da başka şekilde yanlış tedaviler uygulandı mesela işte farklı şeylerden şüphelenildi. Ben söylediğimde çoklu gıda alerjisi olmasın dediğimde olabilir deyip işte ondan sonra alerji uzmanına yönlendirildik vesaire. Yine aynı şekilde işte soluğu bilgisayarın başında aldım. Bütün yabancı sitelere şu meşhur çoğunlukla kaçık olarak adlandırılmış doktorlara ulaştım. Bradstreet, Wakefield gibi. Araştırmalarımı yaptım. Mantıklı geldi. Benim bakış açıma mantıklı geldi. Denemeye değer buldum. Herkes şey diyordu, deneysel bu. Ya işe yaramazsa. Ama bir gün kanıtlanırsa, deneysel de o zamanlar deme lüksüm yoktu. Öyle hissetmedim. Yani bir gün kanıtlanacak. En sonunda diyecekler ki işte bu böyle bir süreç. Aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı. Belki farklı ekoller olacak. Ama tedavi için işte bir ağacın kökleri gibi seçenekler sunulacak. O seçenekler sunulduğu gün ben bilmiyordum ama o zaman deneyseldi demek istemedim. Öyle bir zaman aralığım da yoktu. O yüzden ulaşabildiğim bütün kaynakları topladım. Ulaşabileceğim kişileri işte ulaşmaya çalıştım.
Wakefield, Dr. Wakefield bak o konuda ben de dinledim birkaç röportajında hep krediyi babalara verir. Anneler haklıydı, doktorlar yanıldı der otizmin patogenezi ve seçilmesi gereken tedavi yoluyla ilgili. Düşünsene bu kaçık doktor 20 sene önce şimdinin bu meşhur bağırsak-beyin ilişkisini ortaya koydu. Takip ettiği çocukların aşılar yüzünden o iltihaplanmış bağırsaklarını ilaçla tedavi edip konuşma yetisi sonradan kaybolmuş çocukların yeniden konuşmaya başladığını gördü. Bağırsağı iyileşen, o asitli ishali kesilen çocukların davranış sorunlarının düzeldiğini gördü ve o yüzden de acilen asılması gerekti tabii. Şimdi diyetin otizm tedavisindeki yeri tartışılmıyor bile. Aynen dediğin gibi iyileşmeye götüren pek çok yöntem var, pek çok yol var. Ağacın kökleri meselesi senin dediğin. Ama hepsinin merkezinde beslenme terapisi, diyet yatıyor. Diyetsiz iyileşebilen yok. Mesela ketojenik diyetin ilaçla kesilemeyen epilepsi vakalarındaki o %90'ların üzerindeki başarısını da ana akım tıp hala görmezden geliyor. Çoğu hekim haberdar dahi değil. Oysa epilepsi ilaçları piyasaya çıkmadan önce hekimlerin fakültelerde okuduğu, John Hopkins'te, Mayo Clinic'te üzerine çalışmalar yapılan iyileştirici bir beslenme tarzı bu. Neyse, anne baba hasta grupları inisiyatifinde dinozor tıpta kendisine unutturulan şifa yöntemlerini bir bir yeniden hatırlamak durumunda kalıyor işte. Ve fakat sizin den tedavinizde minik elfin o ağır regresyonu areste edilip hatta bir miktar geriye de çevrilmesine rağmen sanki bir noktadan sonra ilerleme duruyordu, öyle değil mi?
Evet, iyileşmede garip bir duraklama oldu. Nörotipik akranları gibi değildi. Nörolojik farklılıkları olan akranları gibi de değildi. İyice araya sıkıştı. Çok garip bir yerde kaldı. Doktoruma en son şimdi ne yapacağız dediğimde, o yavaşlamayı hissettiğimde işte daha ne istiyorsun dedi. İşte bu aşamaya gelmek için çok bedeller ödeyen aileler var. Yani haklı olabilir ama tam sağlık istiyordum. İstediğim buydu. Bir de bu araya sıkışmışlık durumu daha da korkunçtu. Bir medcezir hali var ve tutulmaları vardı. Kelimeleri var ama o kelimeler işte sayıyla çok az işte sosyalliği var ama mecbur kalmadıkça kullanılmayan bir sosyallik. Garip bir şekilde sıkışmış hissettik hepimiz. Artık bir şeyler çok yavaşladı, öyle söyleyeyim. Onu kıyıdan artık çıkaracak bir şey yok. Ve bir şekilde biz biyomedikal süreçte de hep batı tıbbıyla yan yana gittik. Yani bir sorun yaşadığımızda işte kız dişi iltihaplandığında tabii işte antibiyotik kullanacaksınız, mecbursunuz gibi bir şey deneyimliyorduk. O süreçten sonra tekrar iltihaplanabiliyordu diş ve bu arada da sağlık sorunları da kısır döngüye girmeye başlıyordu. İşte kandida atakları başlamıştı hemen arkasından mesela. Büyük ihtimalle orada fırsat bulan her türlü hastalık, iltihap hemen fışkırmaya başlıyordu. Yani bir şekilde elimizi, eteğimizi çekemiyorduk batı tıbbında. Ve işte çok ağrıları olduğunu anlatıp duruyordu kızım. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. O kadar ifade edebiliyordu ve sürekli ağrılarını anlatıyordu.
Fasit daire hakikaten. Tıbbın anlık çözümlerine başvurdukça müdahaleyi doğuruyor. Antibiyotik kullanıyorsan yok ettiğin o sağlıklı olmaya çalışan florada fırsatçı kandidayı alan açmış oluyorsun. Denklemde doğru beslenme de olmayınca ilaçlarla saldırdığın kandidada patojenler değil yıkılan sen oluyorsun ve sağlık bu şekilde kayıp gidiyor maalesef. Yani bir ileri iki geri şeklinde. Fakat tüm süreçte modern tıpla yan yana gidince tahlil tetkik kaydından yanında sıkıntı olmamıştır diye tahmin ediyorum. DEM protokolü öncesinde ve süresince ve bir de DEM'den sonra giriştiğiniz diğer tedavi protokolü sırasında ve sonrasında gözüne çarpan değişiklikler oldu mu tahlillerde, değerlendirmelerde?
Aslında en başından beri karaciğer, pankreas, safra sorunları vardı. Bir şekilde tahlillerde hep görünüyordu. Ama dikkat çekici olan bir detay var. Enflamasyon değerleri bir şekilde hep yüksek seyrediyordu. Çünkü bir şekilde çok sık hastalanıyordu ya da işte farklı yerlerinde iltihaplanmalar oluyordu. Değişik sorunlar yaşıyordu dişleriyle ya da işte herhangi bir yeriyle ilgili. En son CRP değerimiz tamamen tesadüfi bir macerada sıfır görünüyordu. Artık zaten uzun süredir mesela dişiyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyor, dişleriyle ilgili. Biz bu yeni protokole işte sizinle birlikte başladığımız bu süreçte 7-8 ayda her ay bir dişi çıktı. 7 tane yeni dişi geldi. Aşağı yukarı 1,5 senedir dişleri çıkmıyordu. Geride kalmıştı yani zamanının gerisinde çıkması gerekiyordu ama çıkamıyordu.
Ve gel ağzında... timeline'e oturtalım istersen bu noktada mesela... Yaş kaçtı? En son CDE protokolüne başladığında yaşı kaçtı ve o ana kadar hani dişlerde sanırım biraz problem olmuştu. Daha önce bahsettiğin gibi. Kaç yaşında başladı yeni CDE protokolüne?
6 yaşında başladı.
6 yaşında başladı. Ve o süreç içerisinde her ay bir yeni diş diyorsun geldi, yenilenme yaşadı.
Evet, yani biz DAM protokolüne başlamadan önce zaten 4 dişini kaybetmişti hali hazırda süt dişlerini. Onun dışında bütün ağzındaki dişler müdahaleliydi bir şekilde dolgulu, derin dolguluydu. Protokole başladıktan sonra klorodioksitle birlikte her ay yeni bir diş, bir tanesi sallandı düştü, diğeri çıktı. Toplamda 7 tane yeni dişi oldu. Kronik olarak iltihaplanan bir dişimiz vardı. Sorun çıkaran bize ama çektiremediğimiz çünkü ağzında sayılı dişi vardı, gerçekten ihtiyacı vardı o dişlere. O dişimiz homeopatik bir performansla, biraz benim içgüdülerimle, biraz sıra dışı dostların yardımıyla, buradaki son derece açık fikirli diş hekimimizin sağduyusuyla, işte o sadece müdahale etmedi, o mesela sadece temizliğini yaptı düzenli aralıklarla, işte 2 haftada bir. O dişin biz de homeopatik remediler, uygun remedileri verdik, bekledik. Bir süre sonra diş tamamen, nasıl diyeyim, iş görür hale geldi. Aylardır hiçbir sorun çıkmıyor o dişinde. Normal görevini görüyor. İşte gene kronik olarak söylenirdi dişleriyle, ağzıyla ilgili dişlerim ağrıyor. Öyle bir kronik sorunumuz kalmadı. Yeni dişleri geldi. Hatta ilk gelen dişlerde de çok hafif problemler vardı. Garip sarı benek çıkmıştı bir tanesinde. Daha henüz dişliyor ama ucunda sarı bir benek gördük. Bunun üzerine de Schussler tuzlarına yöneldik. senin desteğinle aslında birazdan. Ve onları kullandıktan bir süre sonra bu mineral kaybı da durdu. Ve şimdi tamamen güçlü gelmeye başladı. Dişlerimizi kontrol ettiriyoruz yine belirli periyotlarla. Eskisi gibi değil, artık güçlü minelerle gelmeye başladılar.
Ya o dönemi dün gibi hatırlıyorum. Abse sorunumuz vardı. İlk defa antibiyotik kullanmak istemiyoruz demiştin. Hani normal ağrı kesicidir antibiyotik. Ama homeopatiyle olur mu? Ama elimizde henüz gümüşümüz yok falan derken hakikaten açık fikirli bir diş hekiminin de yardımıyla ve desteğiyle oldu. Senin de tabii ki C vitamini gibi aralarda sanırım gün sonu C vitamini verme, yüksek doz gibi bir takım müdahalelerin olmuştu. Aynen dediğin gibi kendi içgüdülerinle zaten artık çocuğun gelişimde o noktaya kadar neye ihtiyacı olduğunu gayet bilmişsin. Protokolde de artık neyin ne olduğunu kavradığımız bir aşamada olmuştu ve bu hakikaten çok çok güzel bir örnek ve bu arada ben de injection yapayım arada. Aynı şeyleri, benzer şeyleri esasında biz de oğlumda gördük. Protokolde kaç diş değiştirdin inan sayısını hatırlamıyorum. Biriktiriyoruz kutuda orada. Bir kutusu var. Yani bu protokolün dişlere olan etkisi, yan etkisi diyelim, hakikaten çok çok önemli. Ve şimdi soran diğer arkadaşlarımı falan da önermeye başladım. Peki ben açıklama yapmayayım. Sence peki protokolde bu dişlere olan etkinin sebebi, kaynağı ne olabilir? İstersen biraz da geriye saralım. Nedir bu CD protokolü? Ne zaman başladın? Nasıl başladın? Neler uygulanıyordu da dişlere acaba böyle bir etkisi oldu? Biraz baştan başlayıp o tarafa doğru gidelim.
Tamam. Ben DAM protokolüyle işte bu Türkiye'deki biyomedikal tedavilerle bir şekilde sıkışıklık yaşadığımda artık hani bir çıkmaza girdiğimde size okumaya başladım. Aslında bir şekilde okuyordum zaten. Yurt dışı kaynakları okuyordum mesela, açıyordum bakıyordum. Türkçesine de bakayım diyordum. Bir bakıyordum işte direkt sizin siteye yönlendiriliyordum. Kurtlarla koşan kadını biliyordum. Ama onun vitamingillerde yazdığını bilmiyordum. Sonra bir şekilde eşleşmeye başladı. Ve kendi zihnimde, yani kendi akıl süzgecimde zaten çok güvenilir biri olmuştunuz. Çünkü eşleşiyordu. Yani benim baktığım yerler, sonra dönüp abi de burada bakıyordum. Senkronizasyon vardı. Ve ben bunu yaparım dedim. İlk anda düşünmedim bile. Yani mantıklı geldi. Sonra işte protokolü ezberlemeye başladık. Yani işte siz çevirip listeye koydukça okumaya başladık tekrar tekrar. Ufaktan hazırlanmaya başladık. Neler yapabiliriz? Hangi malzemeler gerekiyor? Onları toplamaya başladık. İlk deniz suyuyla başladık. Çok komik. Yani ilk ona ulaşmıştık. Deniz suyu büyük oranda sanırım bu kandida ataklarını söndürdü. Bir şekilde diyetteydi kızım ama zaman zaman belli dönemlerde korkunç aşermeleri oluyordu. İstiyordu, söylüyordu, talep ediyordu. Tatlı bir şeyler istiyordu. Onlar kırılmaya başladı. Tatlı krizleri. Yok olmaya başladı hatta. Talep etmemeye başladı. Ya da işte yere gidiyorduk markete. Öyle her zaman çok fazla söz konusu olmuyordu. Yani bunu almayalım anneciğim diye bir şey yoktu zihninde henüz. İstiyorsa alırdı, alıyordu bazı şeyler. İşte meyvelere saldırıyordu diyelim. Sonra bakmamaya başladı ya da söylediğimi dikkate almaya başladı. Yok, almıyoruz. Şimdilik yemeyeceğiz, bir süre yemeyeceğiz. Tabii ki anlaşılabilir şeyler söylemeye çalışıyordum. Onun dünyasında kabul görebilir. Sonra CD'ye başladık. 2 hafta içerisinde, sanırım çok kısa bir süre içinde 2 tane diş gördüm. Hemen dişlemeye başladı. Mineralimiz ve CD. Başka temel, ilk temel zaten çok basit gidiyor biliyorsunuz. Ve bunlarla hemen metabolik farklılıklar başladı. Bir yandan aslında şöyle bir şansı var. İyi ve kötü etkileri çok hızlı alıyor. İyi etkileri de çok hızlı alıyor. Bu herkes etkilerini de çok hızlı alıyor. Bir şekilde reaksiyon da hızlıca veriyor. İşte krizleri oluyordu, öfke nöbetleri oluyordu. Bir anda ortaya çıkan, daha güçlü çıkan. Ama aynı zamanda hemen o cevaplar istem dışı cevap vermeye başladı. Daha çok sormaya, işte daha çok talep etmeye başladı. Hani ağzında kitli gibi duran, böyle sıkışmışlık hali yaşayan kelimeler dökülmeye başladı. Bu oldukça dikkat çekiciydi. Algısı fena değildi ama %70'lik bir oran gibiydi. Böyle arada gel gitler olurdu. Yani Bazen de yapmazdı, bazen de anlamazdı. Onlar yok olmaya başladı süreç içinde. Bilenler için büyük bir mutluluk. İşte gidip ellerini yıkayıp gel dediğinizde bu sorunsuz halledilebiliyorsa, çoğunlukla çok fazla destek olmuyorsanız, artık gözünüzle ve sözel ifadelerinizle destekliyorsanız iyi bir şeyler yapıyorsunuz demek oluyor. Oradan anlıyorsunuz.
Kesinlikle. Şimdi evet, mesela öyle. Şeyi açıyorum. Dediğim gibi yazıların tekrar bir baştan ilk yazdıkların üzerinden geçtim. 12 Nisan'da çünkü Şubat'ta başladınız zannedersem. Şubat ya da Mart gibi başlıyoruz.
Şubat. Şubat sonu.
Şubat'ta 12 Nisan'daki notlarından. 2 senelik dan tedavisi, temiz diyet ve bütün çabalara rağmen ısrarcı bir kabızlık eğilimi vardı peşimizi bırakmayan. Ve her tuvalet turundan sonra kış günü açılan camlara kapılara rağmen ne yaparsak yapalım geçmeyen koku. İkisi de yok artık. Bağırsaklar demek ki bu noktada hale yola girmiş. Anne babalardan onu hep duyuyorduk hatırlarsan grubumuzda da. Çocuk ağız kokusu oluyor veya başı terliyor veya başı kokuyor veya dışkısı aşırı kokmaya başlıyor. Çünkü daha sonra senin gözünü sevdiğimin bağırsak eğitimi neden gelecek? İşte bütün bunlar sistemlerin yoluna girmeye başladığını gösteriyor. Bu arada yine 15 Nisan 10 damla derken düştüğün şu not var. İstersen bu konudan biraz bahsedelim. İtiraf ediyorum, çocuğunu vitaminlerle beslemeye alışmış bir anneyim ben. 20 ayrı besin takviyesi, antioksidan ve probiyotik desteği kullanıyordu düne kadar çocuğum. Dan protokolüyle başladığım süreç böyleydi çünkü. Sürekli eksik bir şeyleri tamamlama mücadelesi veriyorduk hiç durmadan. CD kullanmaya karar verdikten bir süre sonra bütün tamamlayıcı vitaminler, antioksidanlar hayatımızdan çıktı. Endişelerim vardı, regresyon deneyimlemekten korkuyordum ve fakat her zamankinden daha sosyal, daha konuşkan, daha cesaretli. Bu konudan da istersen biraz bahsedelim. Çünkü şöyle bir akım oluştu. Şimdi nasıl ki klasik tıpta sürekli her şikayete, her belirtiye bir ilaç verme eğilimi var. Alternatif kanattaki tedavilere baktığımızda da her şey bir gıda takviyesi, vitamin desteği, bir takım desteklerle yine bir şeyleri tamamlama mücadelesi eğilimi var. Fakat takip ettiğim doktorlar der ki 80'lerde diyelim mesleğe başladıklarında diyetini düzelttiklerinde hastalarının ve bir iki vitamin desteği verdiklerinde o insanlar diyelim infertilite sorunu varsa kısırlık düzeliyor ve hamile kalıyor. Yani sorunları o şekilde eskiden ortadan kaldırabiliyorlarmış ama artık bu yaşanmıyor. Yani artık böyle bir sistem yok çünkü vücutta aşırı bir toksisite var ve artık toksisiteyi temizledikten sonra önce arınma ondan sonra üzerine koyduğunuz vitamin veya mineral destekleriyle sağlığa kavuşma var. Sizin bu bir yandan klasik tıptan elini ayağını çekerken diğer taraftan da bu gıda desteklerine olan aşırı düşkünlükten hani o lean etmek diyelim bırakmaya başladığınız süreçte neler gördün, neler deneyimledin? Takviye kullandığınız zamanlarla sonraki bıraktığınız zamanlar arasındaki fark sence nasıldı?
Bana aslında çok korkunç geldi. Çünkü bir şekilde alışmışız. Yani rutinimiz bu ve hani kocaman bir torba düşünün. Her yerinde bir sürü delikler var. İşte parmaklarınızla kapatmaya çalışıyorsunuz. Başka bir yerden bir tane daha oluyor. Onu da kapatmaya çalışıyorsunuz. Teknik olarak kapatıyor gibi görüyorsunuz. Teorik olarak. İşte mesela magnezyum oranı oldukça yüksekti kızımın tahlillerinde. Fakat yine de korkunç bir kabızlık var, çözülemeyen. Bir şekilde ilk vedalaşmam herhalde işte mineral suyuyla oldu. Deniz suyu artı ben mineral desteğin dönüşümünü kullanmaya başladım. Garip bir garantileme anlayışım var. Şeyleri, supplementleri bıraktıktan sonra. Ondan sonra bir şekilde ferahlama geldi zannediyorum. Mesela PP'leri yapmaya başladık, parazit protokollerini. Zorlayıcıydı, yoğundu. Stresliydi süreç. Kızım öfke nöbetleri geçiriyordu. Ya da beklenmedik davranabiliyordu. Bir gün çok keyifli kalkıyordu. Ertesi gün korkunç kalkıyordu. Ama parazit protokollerinin sonrasında işte atılan şeyleri gördüm. Öyle söyleyeyim. Ve ondan sonra eş zamanlı, oldukça eş zamanlı ve burada başka hiçbir şey de yoktu. İşte açılmalar başladı. Daha rahat. Hareketleri rahatladı. İşte genel bir gerginlik vardı. Bir şekilde ağzı kilitleniyordu sanki. Bir sözcük var söyleyecek ama tutuyordu. Böyle tutulmalar vardı. Onlar açılmaya başladı. Her anlamda bir açılma dönemi oldu. Hatta en son yaz sonu gibi artık daha doğaya dönmeye başladık. Deniz kıyısında zaman geçirmeye başladık. Yanımıza basit yiyecekler almaya başladık. Oldukça uzaklaştık. Şu anki yaşadığımız dünyanın normalitesinden öyle söyleyeyim. Ve orada işte çılgınca kahkahalarını duymaya başladım. Daha çok keyif alışını, daha bağımsız hareket edişlerini, işte yanımızda durmak yerine az uzakta suyla oynayabildiğini, işte kızgın temas kurabildiğini, her şeyden biraz biraz ve daha daha daha şeklinde açılmalar vardı. Bir konuşmamız daha açıldı. Hayatına aldığı insan sayısı 2-3 kişiydi, işte 10-20 kişi oldu gibi her şey bir miktar katlandı. Doğallaşma süreci bir miktar katlandı. Ve biz eğitim falan değildi hikaye. Yani yoğun bir eğitim zaten şu anda almıyor. Sadece hayatı deneyimlemeye çalışıyorduk ve o çok daha rahat görünüyordu. Onu fark ettim. Böyle.
Ben de kötü günün sonlarına doğru tekrar eğitim için götürdüğün zaman o yazdığın yazıda hiç böyle çok fazla zorlamadan birkaç cümle söyleyişiniz, arabada birbirinize çak yapışınız falan onlar geliyor gözümün önüne. Yani protokolün sonlarında o detoks aşamasından sonra o açılma, bahsettiğin açılma çok daha hızlanarak zannedersem hızlı çekimle zaten görmeye başladınız. Yani aldığı eğitimin gerçek etkisi zannedersem o hedeflenen esasının özündeki etkisini görmeye başladınız. O da çok güzeldi. Ve bir şekilde denk geldi zannedersem çünkü protokolü artık siz bir mola almak istiyoruz dediğiniz dönemde okulların açılma dönemiydi. O sırada zaten bambaşka mücadeleler içerisine girdiğini hatırlıyorum. O süreci bize anlat. Yani Türkiye'de hakikaten biraz zor işliyor. Bu bürokratik işler de biraz zor. Biraz da o kısmına dokunalım.
Türkiye'de evet hasta olmamamız gerekiyor sanıyorum. Hiç hoş görünmüyor yani. Ne kadar iyi şeyler yapıldığı söylense de gerçekten zorlayıcı. Biz bir iş bulunduk. Ona da karşıydım ben. Ama hani dan tedavisi aynı anda eğitim gerekiyor vesaire. İşte birileri sürekli aklıma giriyor. Tamam dedim bari işte eğitim için para ödemeyelim. Ve rapor aldık. Dolayısıyla rapor alınca bürokrasiye daha da güçlü bağlandık. Sanki biz değil çocuk gibi. Ona özel programlar belirleniyor ama aslında onun ihtiyacı ne bakılmadan belirleniyor. Her zaman olduğu gibi aşı hikayesinde de genelin ihtiyaçlarına bakılarak çocuk için uygun bir yer ayarlanıyor. Bizim talebimiz dışında. Ve işte rehberlik araştırma merkezi senelik görüşmeler var mecbur olduğumuz. Çünkü işte senelik 30 dakika süren ve o 30 dakikaya göre çocuğu uygun bir yere yerleştirecekler kendi kafalarında. Bu bizim için oldukça riskliydi. Yani orada kızımın performansı çok önemliydi. Buna göre işte uygun bir şeyi belirleyecekler. Onların uygunları, onların kriterleriyle benim kriterlerim örtüşmüyordu. Dahası okulsuzluk bile sorun oluyordu. Yani bir şekilde raporu ve etiketi varsa o kadar yardımcı oluyorlar ki size. Okulsuz olmasına bile siz karar veremiyorsunuz. Okullu ya da okulsuz olması gerektiğine ya da işte kaynaştırma olup olmaması gerektiğine. Neredeyse hiçbir şeye karar veremiyorsunuz çocuğunuzla ilgili. Garip bir şeyler yaşanıyor. Size uygun, daha doğrusu dediğim gibi genele uygun bir tablo sizin çocuğunuza bir yer bin. Bunu ziyaretler yaptık özellikle okul bulmak için. Bir şekilde RAM tarafından da taciz edildik. Bir gün sonra okul buldunuz mu diye soruyorlardı. Sözde çok yoğunlar ama ertesi gün arayıp okul buldunuz mu diye sorduklarında şok olmuştuk mesela. Gittiğimiz zaman bir anda içeri aldılar kızımızı. Böyle beklenmedikti. Kapının aralığından sormaya çalıştık. Yani bir şekilde özel gereksinimli zaten ani ve beklenmedik şeylere tepkili. Bizim eğitim anlayışımız da zaten hiçbir zaman klasik modelleme değildi vesaire ve panik olduk ama çok bir şey de yapamadık. İçeri de giremedik. Sonra oradan sesi gelmeye başladı kızım. Söylemeye başladı. Orada ne soruluyorsa aslında baktığınızda yabancı birileri, hiç tanışmadan aniden size soru yağmuruna tutuyorlar. Bu mantıklı ve doğal bir şey değil. Ama bizim ülkede bir şekilde alışmamız gerekiyor. Şu anda en azından. Ve o söyledikçe biz sevindik. İşte heyecanlandık. Ve bir şekilde çıktığımızda bir süre sonra biz de içeri girdik. Ve konuşmanın sonunda zaten hangi okula gidiyor diye sordular. Farklı bir iz daha iyiydi. Bir sene öncekine göre. Bir sene önce çünkü panik olmuştu ve kriz geçirmeye başlamıştı. Normalde öyle bir çocuk olmamasına rağmen daha tepkisel davranmıştım. Bu seneki deneyimimiz çok daha açık, çok daha rahat, farklıydı. Yani, ve tabii ki çok sevindik. Sonra 6 yılda çok çalıştık eşimle birlikte. Defalarca işte okullara gidip geldik. Ve uygun bir okul bulduk. Bizi anlayabilen büyük oranda. Ve şimdi ilk zamanlar 2 ay boyunca kendisi direndi. Miniker. Kapı yapışmış baba, açılmıyor falan diyordu. Okulun kapısında ilginç şeyler söylüyordu. Bahçe kapısına girdiğinde bile bütün vücudu titremeye başlıyordu. Bir şekilde yoğun panik oluyordu. Biz de sadece bahçede geziyorduk. Ne yapabilirsek. Kendi usulümüzle tekrar hani sadece etrafında dolaşıyorduk. Okul bahçesinin bile etrafında bazen içeri bile girmeden. Sonra bir gün girmeye başladım. Sonra hoşuna gitmeye başladı. Korkunç gelmemeye başladı. Öğretmenine güvendi. Öğretmeniyle ikili ilişkisi başladı. Akranlarıyla temas kurmaya başladı. Ten teması. İşte el ele tutuşmaya, dokunmaya, korkmamaya. En fazla kız kardeşiyle yapabiliyordu hani. Çoğunlukla panik oluyordu. Panik duygusu büyük oranda işte stres seviyesi düşmeye başladı. Var, hala yolumuz var. Bir şekilde bir direniş hikayesi biliyorum. Zaman zaman olmadığını söylüyor işte karşımıza çıkan, hala çıkan profesyoneller. Evet, tam olarak her şey bitmedi. Belki çok da zaman alacak ama orada da yazmıştım aslında. Ne kadar normal olabilirsek, yaşantı ne kadar normale dönerse o kadar iyi hissediyoruz biz de.
Harika, harika. Tabii takipçileriniz esasında bütün gelişmelere vakıf değil. Minik Elf'in sınıf arkadaşıyla olan o temas fotoğrafını hakikaten yani çok çok çok güzel. Bu en büyük başarıdır hakikaten.
Ders kaynatmaya başladı, evet.
Öğrenci tadına varmaya işte başlamış. Vay vay vay. Tamam temas tamam. Profesyonel başladı. Öğrenci olmaya başladı demek. Peki o zaman bundan sonrası için de gerçekten başarılar diliyoruz. Ufacık hadi havayı değiştirelim. Sen bize, dinleyicilerimize, takipçilerimize biraz mutfağından bahset. Mutfağın nasıl bir yer artık? Neler pişiriyorsun? Neler yok mutfağında? İstersen onları söyleyelim. Neler yok mutfakta sizde?
Mutfakta. Aslında bu ikizim. Ben kendi deneyimlerimle ve kendi inançlarımla yola çıktığımda, yani şu nişastalı sütten vazgeçtiğimde minik elfin, ikizinin işte hipoglisemi atakları durdu mesela. Bir daha atak geçirmedi. Yağdan zengin bir diyetimiz olmaya başladı. Uşaktan sade yağ buldum. İşte zeytinyağı, Türkiye'de şansımız olan ne varsa değerlendirmeye başladım. Permakültür çiftliklerini araştırmaya başladım. Günümün büyük çoğunluğu zaten bir şekilde gıdaya ulaşmak, internet üzerinden gıdaya ulaşmakla geçiyor. Olabildiğince sentetik, paketli olan şeylerden uzak durmaya başladım. Ve çok çok zamanlar önce kendi çocukluğumda çok küçükken yapılan temel yemekleri hatırlamaya başladım. İşte basit et haşlamalar sebzeyle daha basit yemeklere dönmeye başladım. Hem daha pratik oluyordu benim için. Çünkü bir şekilde mutfakta uzun zaman geçiriyorum. Bu benim için çok hoş değil. Yoğun bir mesai harcıyorum her anlamda. O gıdaların bulunması ve bir şekilde benim tarafından işlenmesi gerekiyor çünkü. İşte doğru etin bulunması gerekiyor, doğru kemiğin bulunması gerekiyor. Olabildiğince ilaçtan, pestisitten, işte GDO'dan uzak durmaya çalışıyoruz. Ve arka planda inanılmaz bir mesai gerektiriyor. Neler yok? Paketin içinde olan hiçbir şey yok. Mercimek dahil demiştim en son. Çabuk çürümesine ve bozulmasına. özen gösteriyorum. Bunun dışında olabildiğince eski yemekleri yapıyorum. Yani kendi çocukluğumda hatırladığım basit işte yöntemlerle pişen, haşlama buharda ya da fırında gibi basit tekniklerle yağ, protein ve sebze karışık gitmeye çalışıyorum. Yani harika. Çok farklı bir şey değil aslında.
Harika. Peki biraz da şey, eda dolabınıza göz atalım. Orada neler var, neler yok artık?
Eza dolabımız hala zengin aslında ama dönüştü daha farklı. Mesela bir tane homeopatik kitimiz var. Çok yoğun kullanmıyoruz. Dikkatimi çeken bir şey var. Batı tıbbında bir ilacı kullandığınızda ne hikmetse 3 hafta sonra tekrar kullanmanız gerekiyor bir şekilde. Tekrar ve tekrar. Ama homeopatiyle biz bir süre kullandıktan sonra bir şekilde güçleniyor immün sistem. Bu Batı tıbbının ilaçlarından uzak durduğumuz için sanıyorum. Ve onlara bile ihtiyaç olmuyor. Yani homeopatik ilaçları bile çok çok az kullanır oluyoruz. En çok papatya kullanmak durumunda kaldık. Çünkü 7-8 tane yeni diş, yani hem sallananlar ve düşenler oldu hem yeni dişler çıktı. Birkaç kere hepar kullanmamız gerektiği bu ilk iltihaplanma durumlarında. Şimdi artık Çin'de gidiyor. İltihaplanma diye bir şey yok zaten. Bunun dışında süsler, tuzları, mineral kaybı yaşadığında kızım dişlerin, çünkü çok hızlı bir anda çok fazla diş çıkarmaya başladı. Ve çok da şanslı bir bünyesi yoktu zaten. Çok sağlam bir bağırsağı yoktu. Demineralizasyon olmuştu dişlerinde. Süsler, tuzlarından yardım aldık. Protokole ara verdiğimiz dönemde de şimdiye kadar zaten kronik olarak bir sorunu vardı karaciğeriyle. Çok yorgundu karaciğeri çünkü çok yoğun bir alerjik eğilimi vardı. Yani hep bir şekilde yorgundu, nasıl anlatayım. Karaciğerinde hep bir yoğun çalışma programı vardı. O yüzden şimdi selenyum kullanıyoruz bir süredir de. Mola verdikten bir süre sonra aslında tekrar başladık biz protokole ve tekrar başladığımızda ilk zamanlar yaşadık ellerini, işte hıçkırıkları, giyirmeleri, hiçbir şey yemiyordu mesela, bütün günü hıçkırarak geçiriyordu, garip bir şeyler oluyordu ilk dönemlerde. Ya da işte protokolü aksatan hep arkamızda o sürü eski alışkanlıklarımız ve şanssızlıklarımız oluyor, diş sorunlarımız. Bu ikinci başladığımız turda bunların hiçbirini deneyimlememeye başladık. Çok daha rutin ve sıradan, normal gitmeye başladı her şey. Hatta bir süre bu her şeyi bıraktığımız dönemde merak ettik. Her şey nasıl gidiyor, yolunda mı diye. İşte biraz daha kendi haline bıraktık süreci. Yani işte lahmanları vesaire her şeyi kestik ve bir şey keşfettik ki işte normalde hiçbir zaman normal bir boşaltım sistemi olmayan bir çocuk işte daha sabah saatlerinde işte boşaltım yapabilir oldu. Daha kendi kendine her şey kendiliğinden olmaya başladı. Yemeklerinde garip kısıtlamalı dönemler olurdu işte. Bir dönem mesela 20 çeşit yiyorsa bazı günler bir anda 3 çeşide inerdi. İşte bunlar yok olmaya başladı. Bir rutin yakaladık aslında. Hani normale bir tık daha yakın bir rutin yakaladık her anlamda. İşte daha az hasta oluyor, daha az sorun yaşıyoruz. İşte protokolü durduracak olası sorunların hiçbirini deneyimlemiyoruz. İşte herkes etkileri daha az ya da yok tarzında çok daha açık bir yolumuz oldu.
Çok güzel, harika, harika. Şimdi bu arada benim de dileğim var. O da hep çocuklardan konuşuyoruz mecburen ama onların haricinde anne babaların ihtiyaçlarında bir nebze olsa karşılanabilmesi için girişimlerde bulunulmasını çok isterdim. Yani sürekli veren, vardiyasız non-stop çalışan, gecesi gündüzü olmayan anne babalarımız da bir nefeslik mola alabilmelerini, dinlenebilmelerini, kendilerine biraz bakım sağlayabilmelerini çok arzu ederdim hakikaten. Yurt dışında bu tarz klinikler var mesela. Bakımlarını üstlendikleri çocukların ailelerini de alıyorlar bakıma. Yani zaten sadece stres konusunda biraz yardımcı olsalar bile yeter. Bakalım, bu da benim hayalim işte. İnşallah bunun yolu açılır bir gün Türkiye'de. Peki bu arada yaşanılan bu 6-7 yıllık uzun süreçte seni hayal kırıklığına uğratan şeylerden öne çıkanlar ne olurdu diye sorsam?
En açıkkanlar doktorlar. nöroloğundan alerji uzmanına, gelişim psikoloğundan dan doktoruna, hatta ışık karşıtı çocuk doktoruna kadar hepsi. Alerji doktoru çocuğun alerjiyle doğduğunu, hatta sütümün dokunduğunu iddia ediyordu. Ama bu şartlar altında bir bebeğin aşılanmaması gerektiğinden bahsetmiyordu mesela. İşte 28 yaşındaydım ama nöroloji doktoru gözümün içine baka baka geç annelik yüzünden mi oldu acaba tarzında bir şeyler geveliyordu ağzında. Gelişim psikoloğu dan tedavisinin deneysel olduğundan dem vuruyordu ya da işte Yunus terapi mi diyorsunuz anlayamıyordu. Hiçbir fikri yoktu. Keşke hiçbir fikrim yok deseydi biraz daha dürüst olup. En son gittiğim aşı karşıtı doktor diğer hastalarına bizi işaret ediyordu. Aşı yaptırırsan çocuğun böyle olur, otistik olur diyordu. Bana dönüp aşıları yaptırdın şimdi işte uğraş bakalım demekten geri dur. Dan doktorumuz bir şekilde daha ne istiyorsun? İşte çocukları bugünleri görsün diye insanlar neler neler yapıyor. Yani işe yarayan çözüm ya da strateji sunmak yerine sürekli anneliğim üzerinden bir şeyler, anneliğimi suçlamak daha kolay geliyordu. Bir şekilde egolarından ödün vermiyorlardı. Kimse konuyu bilmiyorum, en azından konuyu bilmiyorum demiyordu. Ya da doğru bir strateji. İşte bu çocuk alerjik, immün sistemi reaksiyon halinde. İşte aşı yaptırmamanız bir süre uygundur bile demedi kimse. Yani doktorların performansına en çok hayret ediyorum. İtiraf etmek gerekirse.
Ya bu konuda söylenecek çok şey var aslında. Bilmiyorum, her şey değişiyor. Tıpta akımlar falan da değişiyor ama eski hekimler gayet iyi bilirler. Herhangi bir şekilde immün sistemde sorunu olan, hatta ailesinde olan, bırak kendisinde olmayı, çocukların egzaması olan veya astımı olan, ailede bir öyle biri varsa, otoimmün sorunu olan bir çocuk varsa bunların aşılanmaması gerektiğini bilirlermiş eski hekimler. Ama artık biliyorsun gebelikten biz başlıyoruz. Yani bütün artık, bütün engeller kalktı sektör için. O yüzden hakikaten zor çünkü bir de otorite var karşında. Otoriteyi kendine anlatma, kendini savunma durumunda falan kalıyorsun. Ama her zaman dediğim gibi yani ailelerin inisiyatifidir bu hep. Tüm yaşanan gelişmelerde aileler hani tabiri caizse halkasından tutup çekti koca dinozor tıbbı. Öyle de olmaya devam ediyor. Başka var mı eklemek istediğin?
Hayır, yani bu kısmı çok daha doğru yönetilebilirdi. Yani çünkü sonuçta profesyonel olduğu için siz inanıyorsunuz, beklenti içine giriyorsunuz. Bir şekilde ben tıp eğitimi almadım, tabii ki benden daha iyi bilir dediğim yerlerde hani hayal kırıklığına uğradığım için. Bir şekilde ben sorguluyorum farklı olarak ve bir yerlerde de okumuştum ki hani sorma ihtiyacı duymuştum. Yani çok fazla detay okuyamamışım. İşte ikizler, lausalık vesaire çok da küçük, 2,5 aylık. Ama hani orada bunu sorduğumu hatırlıyorum en azından çocuk doktoruna. İşte ama şu anda her şeye alerjik reaksiyon gösteriyor aşılanması doğru mu diye. Bir şey olmaz diye yanıtlıyorlar sizi ve normalde bir yerlerde yazan bu kriterleri kimse okumuyor belli ki. Yani şu koşullar altında aşılanmaz diye bir şeyler var. Ben bile okudum yani. Onlar nasıl haberdar değiller? Bilmiyorum, anlamlandıramıyorum.
Evet, yani sonuçta cevabı olmayan sorular arasında kendi literatürleri nasıl bilmedikleri. O yüzden ben bir şey var biliyorsun. Hani internetten okuma, araştırma asla senin kendi kendine eğitebileceğini, bilgi sahibi olabileceğini kabul etmek istemiyorlar. Öyle bir şey var. Yani hani büyüklük taslama falan gibi bir şey var. Ama devir öyle bir devir değil. Artık internet çağında yaşıyoruz. Okuyoruz. İçgüdülerimizle söz konusu. İçgüdülerimiz yönlendiriyor ve bilgiye doğru bilgiye ulaştığımızda görüyoruz. Ve bilgi kendi literatürlerinde de var. Sadece başka yerlerde yazmıyor bu. Zannediyorum bu konuda esasında bu alerji konusunda aşıların veya diğer tabii ki tıbbi müdahalelerin bu besin alerjilerine nasıl yol açtığına dair evet literatür çok sağlam bunu bilen insanlar var. Bunlarla ilgili ayrı bir program yapmak gerekiyor hakikaten. Bunu da ben mental not alıyorum kendime. Peki istersen şimdi hazır seni yakalamışken tecrübelerinden bütün yeni gebelik düşünen ailelerimiz de faydalansın istiyorum. Çünkü Sen de biliyorsun yeni normlar oluştu artık. Çocuklarda gastrointestinal sorunlar, işte her 20 çocuktan birinin havale geçirilmesi normal kabul ediliyor. Veya besin alerjisi olması normalleşti artık. Veya kulak enfeksiyonu olması normal olur gibi yaklaşımlar var. Açıkçası mayın tarlasında yürüyoruz ve dünyaya getirdikleri çocukların da esasında mayın tarlasında tehlikeli yerlerde, sularda yol aldığını bilmesi gerekiyor ailelerin ama ben senden bu otizmde red flags diyebileceğimiz, anneyle babaya çocuğun bedeninde yanlış giden bir şeyler olduğunun ikazını yapan işaretler var mıdır? Sen olsan mesela diyelim genç bir tanıdığın gebeliğe hazırlanıyor, nelere dikkat etmesini söylerdin?
Besin alerjilerinde, egzamalarında işte koliğin, o kızarık yüz, şiş dudaklar, uyku problemleri, kabızlık, hatta anne sütü alan bir bebeğin kabız olması, diyabet, metabolik problemler, hatta kolik normaldir. Bütün bunların hatta otizmin doğal bir farklılık olduğunu söylüyorlar. Ben çok merak ediyorum. Eskiden de bu kadar doğal karşılanıyor muydu? Benim bir deneyimim yoktu ilk anne. Ama hiçbir şekilde doğal gelmiyordu bu deneyimler. İşte kızımın ciğerlerinden gelen bir ıslık sesi vardı. Hatta benim için en büyük kırılma buydu besin alerjisinde. En büyük eşleştirme. Ve bu yok şu an. Tamamen yok oldu. Belki bambaşka bir şeye de dönebilirdi. İşte astıma dönüşebilirdi. Hikayenin diğer yüzlerinde daha farklı seyreden hastalıklar oluyor ya, işte diğer ikizi de metabolik bir şekilde hipoglisemi atakları geçiriyordu. Ama çözüm bulmak aslında sorunun başlangıcı oluyordu. Çözüm önerisi olarak nişastalı süt veriliyordu mesela. Gece boyunca onu dengede tutsun diye sözde ve atakları sıklaşmıştı. Otizmi nasıl öneririz? Gebelik düşünen çiftlere önerim. Annelik içgüdüleri, iç ses, Wakefield'ın söylediği bir şeydi. Anneler iç seslerini dinlemeli. Bir şeyler ters gittiğinde hiçbir şey anlayamasanız bile hissediyorsunuz. Bu normal değil diyebiliyorsunuz. Şu 3-5 gün içinde bile o çocuğun normali ve normal olmayan durum arasındaki farkı hisseder oluyorsunuz aslında. Sadece kontrolü başkasına bıraktığınızda artık ipin ucu kaçmaya başlıyor. O bilir, o söyler. Yeni dünyanın çözümünü bilmiyorum. Çocuklarımızı birilerine emanet edip işte beslemelerini, eğitmelerini, iyileştirmelerini bekliyoruz. Şey bile var, özel yemekler, işte GAPS yemekleri hazırlayıp çok yüksek maliyete satan yerler var. Mantıklı gelmiyor. Yani her şeyi hazır alıp hazır bir sistemin içinde birileri çocuğumuzu eğitiyor. Ama bütün bir güne yayarak, yani bunu şey için söylemiyorum, nörotipik ya da nörolojik farklılıklı bütün çocuklar için hep böyle doktorun önüne koyuyoruz. O mucizevi bir ilaç veriyor ve puf iyileşiyor. Böyle zannediyoruz. Ama gerçekten bir şeyler ters gitmeye başladığında çocuğunuzla yalnız kalıyorsunuz. Tamamen yalnız kalıyorsunuz. Yine saçma ve sihirli bir formül veriliyor burada. İşte artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Yapabileceğin tek bu deniyor. Ama internet var ve ben baktığımda seçeneklerim vardı. Hiç yoktan denemek istedim şansımı. Ve baktığım zaman çok zamanlar önce demans olduğunu iddia eden doktorun tezini çürütmüş oldum. Eğer onu dinleseydim belki de o haklı çıkacaktı. Yani onun uygulamasıyla gitseydim, onun önerdiği ilaçları kullansaydım. Onun yerine bambaşka bir yoldan gidiyoruz ve işte artık büyük oranda normal bir hayatı var. Bu bile bir şans benim için. Söylediklerim bir mana buluyor onda ve karşılığında bana bir şeyler de söyleyebiliyor bugün artık. Son 1,5 yılda da iyice anladım ki Batı tıbbına mahkum olduğumuzu düşünmüyorum. Doğaya, doğal olana müdahale ne kadar az olursa sağlıklı olma şansımız o kadar yüksek oluyor. Aşılara, antibiyotiklere, ağrı kesicilere temas etmeden tedavi olabilmek mümkün. Özellikle toksik yükü zaten fazla olan çocuklarda doğal çözümlerle tedavi olabilmek, homeopati kullanmak, Batı tıbbının ilaçlarından uzak durmak ve detoks etkisi yapıyor bence. Bu bile büyük oranda temizlik sağlıyor, temiz kalmayı sağlıyor diye düşünüyorum. En büyük önerim her şeyi insanların kendi akıl süzgecinden geçirmesi. Araştırmayı kendi yapması yüzüne olabildiğince doğaya dönmesi. Çözüm orada gibi görünüyor artık.
Çok teşekkür ediyoruz hakikaten verdiğim bu değerli bilgiler için. Her biri gerçekten çok değerli ve her biri eminim birçok insanda karşılık bulacak tecrübeler bunlar. Birçok kişi adına esasında konuşuyorsun. Serüveniniz bitmiş değil. Serüveninizi ben yine en ön sıradan takip etmek için can atıyorum. Ve başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de yakın takipçinizdir. Minik Elfi'yi de gözlerinden öpüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. About all the crazy things we love to do, just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time, and everything I do I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life, my ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can't depend on you. And when you die, you had my heart, now I see that when life gave you lemons, you just spat them in my face. You broke my heart, this crazy glue fell apart. When life goes